neredeyse adımız bile
yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında haftanın ilk iş gününde İşte ile buluştuk. Hepinize güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 18 Mart. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde bugünlere ulaşmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal için, toprağı ve vatanı için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen, Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı ecdadımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bugün bu vesileyle hem telefon bağlantılarımızla hem de stüdyomuzdaki değerli konuğumuzla Çanakkale Zaferi'nden, Çanakkale Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Değerli değerlendirmelerini alacağız. Ve sevgili dinleyicilerimiz, hatırlarsınız geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda'da camilere gerçekleştirilen saldırılar üzerine son gelişmeleri değerlendirmek üzere Yeni Zelanda'ya bağlanacağız. Türk İş Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Çiftçi telefon hattımızda olacak. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Kazandım, ekmeğimdi, aşımdı. Çanakkale sevdiğim, toprağımdı, taşımdı. Çalışıp kazandım, ekmeğimdi, aşımdı. Sarılmıştı dört yanım, kastedilen başımdı. Başım feda yurdum, taşınıp toprağına. Sarılmıştı dört yanım, kastedilen başımdı. Başım feda yurdumun taşına, toprağına. Başım feda yurdumun taşına, toprağına. Çanakkale geçilmez, Türk'e kefen biçilmez. Bugün Çanakkale'dir, yarın nere bilinmez. Yalnız kalbesi değil, bir zerresi geçilmez. Canlar feda yurdumun taşına, toprağına. Çanakkale geçilmez, Türk'e kefen biçilmez. Bugün Çanakkale'dir, yarın nere bilinmez. Yalnız kayesi değil, bir zerresi geçilmez. Canlar feda yurdumun taşına, toprağına. Canlar feda yurdumun taşına, toprağına.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Türk İş Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Çiftçi var. Sayın Çiftçi, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Yüzümün
Kıraç Çift'in iyi akşamlar. Burada şu anda sabah 1.10 geçiyor. Sizlere de iyi günler.
Çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz hafta camilerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırılar üzerine sizinle son gelişmeleri değerlendirmek istedik. Şu anda durum nasıl? Aktarır mısınız dinleyicilerimize?
Vallahi şu anda bütün insanlarımız dünyanın her tarafında buraya akredit olarak geliyorlar. Biz de Sydney'den geldik. 4-5 kişi sonra 10 kişi daha geldi. Tabii bütün toplum şok içinde. Böyle bir şey burada beklemiyordular. Beklenti yoktu öyle bir şey. Çünkü burası küçük bir kasada, fazla nüfusu da değilmiş. Ben de ilk kez buraya geliyorum. New Zealand Auckland'a çok küçük geliyorum da burası biraz daha küçük olduğu için burada da işimiz düşmüyor.
Siz normalde Avustralya'da yaşıyorsunuz karşılaştık. Değil mi?
Evet, 45-46 senedir Avustralya'da yaşıyorum. Doğrudur.
Evet, lütfen devam edin, buyurun.
Yaklaşık orada ben 3 gün önce geldim. Herhalde ilk basın olaraktan yetiştim buraya. Türk basın olarak. Malum bu 2 gün önce televizyonlara giden resimler ve videolar benden gitti. Hastaneye kimseyi almıyordular. Bizim burada tanıdıklar çıktı. Onların vasıtasıyla hastaneye gittik. Orada öğrendim ben de 3 Türk olduğunu. Hı hı. Bir genç delikanlı oğlumuz, 21 yaşında Mustafa. Onun durumu fena değil, bacağına vurulmuş. Onun bana anlattığı hikayeler bayağı üzücü ve maşallah kendini nasıl kurtardığını anlattı. Ayrıca orada iki Türk daha duydum. Birisi Zekeriya Bey, öbürü de İdris Bey diye birisi. Zekeriya Bey'in durumu fena değil ama komada şu an. Hı hı. İdris Bey'in de bugün yoğun bakımdan çıkartmışlar. 3 Türk oldu ama yaklaşık 50 kişi söyleniyor. Hatta 2-3 saat önce öğrendim, daha fazla olabilir ama daha açıklanmamış. Mustafa'nın hikayesi Cuma'ya gitmiş. Deprem olduğunu sandılar çünkü burası bir deprem bölgesi. Ondan öyle olmayınca oyuncak tapanca sesleri böyle öyle tahmin etmişler. Tabii saldırı olunca bu hain tarafından, terörist tarafından baktılar işte ciddi işte kaçamıyorlar, vuruldular. Bu da vurulduktan sonra üzerine 2-3 tane ölü cesedi almış üzerine ki daha fazla vurmasınlar. Vurmasın daha doğrusu. İşte terörist çıkmış camiden. Geri gelirken bu duymuş. Camı elleriyle kırarak öyle kaçmış. Ve bu akşam yine yanına uğradım. Hı hı. Şunu söyledi. Bunu ben de yine öğrenmiştim. Burada bir Filistinli bacımız var. Bunun eşiyle 16 yaşında bir oğlunu kaybetti. Hatta 13 yaşındaki oğlu da o da vurulmuş. Bu anlattığım Mustafa kardeşimiz 16 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışmış. Ama elinde öldüğünü öğrendim ben de. Tabii insanlarımızın yüreklerimiz parçalanıyor.
Tabii.
Herkes üzgün. Yalnız şunu söyleyeyim. Buranın insanı çok cana yakın. Hep bizlerle gezdiler, çiçek getirdiler. Bizlerle ağladılar. Bugün, dün akşam Türkiye'de heyet geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey, İçişleri Bakanımız geldi. Çavuşları Bakanımız geldi. Bu sabah beraber kahvaltı yaptık. Kendileriyle hastaneye gittik. Ondan sonra camiye gittik. Cami bizlere açık değildi. Kendileri içeri girdiler ama kendileriyle bir görüşme zamanımız buldu ve öyle de bizden aşağı yukarı ikiye doğru ayrıldılar. Yani bildiğim şöyle, bu akşam döneceklerini biliyordum. Herhalde şu anda yoldadırlar. Ve de böyle bir şey de tabii buradaki insanlar için çok büyük bir şey yani. Türkiye'den böyle büyüklerimiz gelmesi, 50 kişi heyet olarak gelindi. Hı hı. Çok sayıda basın geldi ve tabii bu ülkenin başbakanı falan bu insanları böyle şeyleri çok sevdi. Allah razı olsun büyük Türkiye'den böyle bir büyük heyet gelmesi tabii bizler için de güzel oldu. Bu hastaneleri gezmeli insanlar için de güzel oldu. Bunu günde gelmeden önce televizyondan söyledi, geleceklerini söylemişlerdi. Hı
hı. Sayın Çiftçi'ye çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle acıların dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmaması dileklerimizle saygılar sunuyoruz efendim. Hoşça kalın. Çok sağ olun.
İnşallah yaşanmaz. Dualarınızı bekliyoruz. Ve hayırlı yayınlar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dualarımız sizinle. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk İş Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Çiftçi telefon hattımızın diğer ucundaydı. Geçtiğimiz Cuma günü Yeni Zelanda'da camilere gerçekleştirilen saldırılar ve son gelişmeleri değerlendirdi. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Sydney Başkonsolosu Sayın Melih Karalar Beyefendi var. Sayın Karalar, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi günler. Tüm dinleyicilerimize ve anladığım kadarıyla stüdyoda da konuklarımız var. Olacak, onlara da selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.
Sayın Karalar, çok teşekkür ediyoruz. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Ve Anzaklar bizim için gerçekten çok kıymetli ve biliyoruz ki Türkler de Anzaklar için çok kıymetli. Ayrıca etkinlikler de düzenleniyor Avustralya'da. Detayları sizden alabilir miyiz?
Elbette. Öncelikle az önce Yüksel Çiftçi Bey yanınıza bağlandı. O Christchurch'teki durumu anlattı. Ben de bu vesileyle bu hain saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Bugün malum Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlarken bu gururu bizlere yaşatan ve bugünlerimiz için toprağa düşen şehitlerimizi rahmet ve şükranla da anıyoruz. Biz Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde vatandaş derneklerimizle birlikte bizler için önemli olan milli günlerde etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan sonuncusunu da geçtiğimiz cumartesi akşamı yaptık. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve şehitler günü şehitlerimizi almak amacıyla yaptık. Aynı zamanda da İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünü de andık. Cumartesi günü yaptığımız bu etkinlikte 200'ün üzerinde vatandaşımız hazır bulundu. Aslında bunları biz önemli günlerin olduğu günlerde yapmaya çalışıyoruz ama katılımın daha fazla olması için bunu hafta sonu yaptık. Bu kez iyi de katılım oldu işte her yaş grubundan. Bizim bildiğiniz gibi Yeni Zelanda, Türkiye ve Avustralya açısından Çanakkale savaşları özel önem taşıyor. Bu bakımdan buradaki vatandaşlarımız da bunun bilincinde. Tabii yeni Avustralya bakımından değerlendirildiğinde 25 Nisan tarihi, yani Anzak askerlerinin arı burnu koyuna çıkarma yaptıkları gün daha önem taşıyor. Onlar açısından daha büyük tabii törenler 25 Nisan'da oluyor.
Şimdi törenler, etkinlikler düzenleniyor ama şöyle kısaca geçmişe dönecek olursak Çanakkale Zaferi'nin Anzaklar için önemi konusunda değerlendirmelerinizi rica edebilir miyiz?
Çanakkale Zaferi aynı zamanda insanlığın, centilmenliğin ve barışın da zaferi. Ülkeleri için savaşmak üzere dünyanın dört bir köşesinden Çanakkale'ye gelenlerin bugün şehitlerimizle yan yana yattıkları Çanakkale, savaşların yıkıcılığı karşısında tüm insanlığa barışın ve kardeşliğin değerini en güçlü şekilde vurgulayan bir abi de aslında haline geldi. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak annelerine yönelik söylediği sözler aslında bu ilişkileri daha da pekiştiren bir unsur oldu. Ve burada 25 Nisan günü yapılan Anzak törenlerinde her zaman törenlerde Atatürk'ün sözlerine her zaman atıfta bulunulur. Bu bizim açımızdan önemli bir unsur. Aslında bazı Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri günümüzde daha da önem kazanmaya başladı. Neden? Çünkü Cuma günü yaşanan bu elim hain terör saldırısı ne karşı Atatürk'ün bu 1936 yılında Anzaklara karşı söylediği söz aslında bir dert niteliğinde. Çanakkale'de karşı karşıya savaştığı askerlerin bu kadar, annelerine yönelik olarak bu kadar içten bir mesaj verilebilirken bugün insanlar anlamsız bir şekilde birbirlerini tolere edemez hale geliyorlar. İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, göçmenlere karşı duygular maalesef gelişebiliyor. Tabii bunda siyasetçilerin de medyanın da payı var.
Peki Sayın Karalar, şu anda günümüzden de bahsettiniz. Avustralyalılar için Türkler ne ifade ediyor? Algıları nasıl? Biraz da bu konuyu değerlendirir misiniz?
Şimdi ben tabii görev yaptığım yerler bakımından daha önce Yeni Zelanda'da da bulunma şansını yakaladım. Orada 4 sene çalıştım. Burada da 2,5 senedir buradayım. Hem Yeni Zelandalılar hem Avustralyalılar açısından Çanakkale Kara Savaşları'nın özel bir yeri var ve ülkemize ve Türklere karşı sıcak hisler besliyorlar. Bunu açık hatta söyleyebilirim. Ve 25 Nisan bizim açımızdan da önemli bir haline geliyor. Burada yapılan törenlerde hem Türk toplumunu davet ediyorlar hem Türk Devleti'nin temsilcilerinin başkonsolosluğumuzu işte Büyükelçiliğimizde törenlerde en önde ağırlıyorlar.
Sayın Karalar, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Oradaki hem Türk vatandaşlarımıza selamlarımızı iletin bu vesileyle, hem de 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutlu olsun diyelim. Bu etkinliklerde de size de kolaylıklar dileyelim.
Teşekkür ederim. Ben de müsaade ederseniz bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tarihimiz boyunca ve günümüzde vatanımızı, milletimizi canlarından aziz bilerek üstlendikleri görevleri ifade ederken kendilerini feda etmekten çekinmeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmetine minnetle anmak istiyor. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sidney Başkonsolosumuz Melih Karalar telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Onlar ölmediler, can verdiler bu vatana, bugünlere ve yarınlara. Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyor düşmana karşı. Of gençliğim eyvah, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah, Çanakkale içinde bir uzun sel. Kimimiz nişanlı, kimimiz kimimiz nişanlı, kimimiz evli, of gençliğime Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğime yuvar. Ölmeden kabire koydular beni. Of gençliğime yuvar. Çanakkale içinde bir dolu testi. Çanakkale içinde bir dolu testi. Analar babalar umudu kesti. Of gençliğime.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Bugün Çanakkale Zaferi'ni konuşuyoruz. Sizin de değerlendirmelerinizi almak istiyoruz ama sanıyorum Çanakkale'ye geçmeden önce Birinci Dünya Savaşı'nı zorunlu kılan nedenlerden bahsetmeye başlarsak Çanakkale Savaşı'na doğru ilerleriz diye düşünüyoruz.
Evet. Ben konuşmama başlamadan önce bu vatanı bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ben rahmet, minnet ve saygıyla huzurlarınıza almak isterim. Tabii Çanakkale bir anlamda dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, belki de Ulusal Bank Savaşımızın ilk meşalesine tutuşturulduğu ve Yüce Türk Milleti'nin Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve işte fedakarlıkların doruk noktasına ulaştı. Saygınlık ve bir azmin mücadelesi olarak değerlendirmek mümkün. Tabii bu savaşın zorunlu kılan, sizin ifade ettiğiniz gibi o tarihsel geçmişe bakacak olursak, 20. yüzyılın başları sıkıntılı yıllar. Yani hem Osmanlı açısından hem dünya tarihi açısından. Özellikle biliyorsunuz, yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır, işte 19. yüzyılın son çeyreğine itibaren dünyada önemli siyasi, sosyal, kültürel gelişmeler yaşanıyor ki işte sömürgecilik hız kazanmış ve batılı büyük devletler arasında bir yarış başlamış durumda ki bu yarış daha da şiddetlenecek bu yüzyılın sonunda ve İşte büyük devletler, emperyalist büyük devletler iki bloğa ayrılacaklar. Yani birinci blok, ikinci blok, yani İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri. İşte 1882'lerden itibaren böyle bir ayrışma söz konusu olacak. Tabii bu dönemde yine bu olaylar Avrupa'da yaşanırken Osmanlı'ya baktığımız zaman artık Osmanlı'nın durumu çok fena. Yani Osmanlı Devleti özellikle 18. yüzyılın başlarına itibaren artık parçalanmaya başlamış. Artık kanlı savaşlar var ve o savaşları kaybetmeye başlıyor. Ve özellikle işte 19. yüzyılın başlarına geldiğimiz zaman Osmanlı yani ekonomisi tamamen felç olmuş durumda. Yani kapitülasyonlar, ticari sözleşmeleri, borçlarla Osmanlı Devleti'nin eli kolu bağlanmış durumda. Ki bu dönemde batılı devletler işte 1850'lerden itibaren daha önce kendileri için tehlike arz eden Osmanlı Devleti'nin ismini ağzına almıyorlar. Ki hasta adam ifadesini kullanıyorlar ki o yabancı belgelere baktığımız zaman İngiliz, Fransız belgeleri, Rus belgelerine baktığımız zaman biz bu ifadelere yer yer rastlıyoruz. O hasta adam özellikle ki 20. yüzyılın başlarına geldiğimiz zaman işte yine kanlı savaşların içerisinde kendisini bulacak. Yani önce sırasıyla işte 1911 Trablusgarp Savaşı var. Ki Trablusgarp Savaşı'nın sonunda imzalanan Uşi Barış Antlaşması'yla 18 Ekim 1912 tarihli Uşi Barış Antlaşması'yla Kuzey Afrika'da eline kalan son toprağı. Yani bugünkü Libya'yı kaybedecek. Arkasından bu savaş devam ederken işte yine büyük devletlerin desteklediği Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan ederek ayrılan daha önce bir azınlık statüsünde yaşayan azınlıklar büyük devletlerin desteğini aldılar ki bunların arasında kim var? Bu işte Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. Hı hı. Avrupa'dan yani Balkanlar üzerinden Osmanlı'ya saldırıya geçecekler ve 1. Balkan Savaşı başlayacak 1912 tarihinde. Ve bu savaşın işte bir yıl sürdüğünü ve savaşın sonunda yani 30 Mayıs 1913 tarihinde imzalanan Londra Anlaşması'yla Osmanlı elinde bulundurduğu Edirne'yi kaybedecek, Kırklareli'ni kaybedecek, Demetoka'yı kaybedecek. Yani Rumeli elveda diyecek. Elveda Rumeli. Ve arkasından 2. Balkan Savaşı'na Osmanlı Devleti girecek. Ve 2. Balkan Savaşı'nda ise Osmanlı aradığını elde edecek, yani bulacak bir anlamda. Hı hı. Çünkü 4 Balkan Devleti bu sefer Bulgaristan'a saldırdı. Yani 1. Balkan Savaşı'na düştüğü olumsuz tabloya şimdi komşumuz Bulgaristan düştü. Osmanlı da bu durumu iyi değerlendirecek. Bulgaristan'a savaş ilan edecek ve işte 1. Balkan Savaşı'nda kaybettiği 3 ili bu savaşın sonunda geri alacak İstanbul Barış Antlaşması'yla. Henüz daha 1913'teyiz. Henüz daha Balkan Savaşı'nın yaralarını sarmadan, şokunu daha üzerinden atlatamadan işte 1914 tarihinde Birinci Dünya Savaşı başlayacak. Yani o küresel savaş başlayacak. Tabii o savaşın pek çok nedenleri var. Demin söyledim, hızlı bloklaşma, hızlı silahlanma, yani militarizm. Artı işte o batılı büyük devletler arasında kendi aralarındaki sorunlar. İşte Almanya ile Fransa arasında yaşanan Alsace-Lorraine sorunu, yine aynı şekilde Avusturya ile Rusya arasında yaşanan egemenlik mücadelesi vesaire. Ve artık pamuk ipliğine bağlı. İşte o pamuk ipliği ne zaman kopacak? 28 Haziran 1914'te kopacak. Özellikle 28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya, Macaristan veliahtı Franz Ferdinand'ın veya Arşidük Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da suikast sonucu eşiyle birlikte öldürülmesi söz konusu olacak. İşte bunun üzerine bu suikastten bir ay sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu yani 28 Temmuz 1914 tarihinde Sırbistan'a savaş ilan edecek. Arkasından işte tabii ki Rusya Sırbistan'ın yanında yer alacak. Rusya Avusturya'ya savaş ilan edecek. Bu arada işte Almanya işte Fransa'ya savaş ilan edecek. Yani o sorunlar bir anlamda işte o...
Bir kıvılcım bekliyordu, evet.
ve o kıvılcım geldi. Ve artık o İtilaf Devletleri, İttifak Devletleri arasında yaklaşık 4 yıl sürecek olan o kanlı Birinci Dünya Savaşı'nı bu şekilde başlatacak. Tabii savaşın başında Osmanlı tarafsız. Fakat Osmanlı parlamentosuna baktığımız zaman ki devletin başında 5. Mehmet Reşat var. Hı hı. Abdülhamit 1909 tarihinde tahttan indirildi ve 27 Nisan 1909 tarihinde devletin başına 5. Mehmet Reşat geçti. Ve 18'e kadar tahta kalacak 5. Mehmet Reşat. Ve yine devletin o şeyine baktığımız zaman iç politikadaki gelişmelere savaş öncesi baktığımız zaman tabii iç politika karışık. Ne var? İşte 1911 Sopalı genel seçimler var. 1912 yılında Osmanlı tarihinde ilk kez gerçekleşen Kanlı Bağbali baskını var. Hemen arkasından 13 Haziran 1913 tarihinde bir başbakanın yani Mahmut Şevket Paşa'nın bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi var. Yani iç politika karışık. Ama yönetim özellikle 1913'ten itibaren tamamen kontrol İttihat ve Terakki'nin elinde. İttihatçılar söz sahibi yönetimde. Ve işte o İttihatçı liderler özellikle başında Başbakan Mahmut Şevket Paşa'nın ölümünden sonra başbakan makamına getirildi. Yani sadrazam Sait Halim Paşa var. Hı hı. Ve Sait Halim Paşa'nın işte başbakanlığında parlamentonun toplandığını görüyoruz biz. Ve bu konu yani Dünya Savaşı masaya yatırılacak ve herkes savaşa girmekten yana. Ama herkes şunu istiyor. Güçlü bir bloğun yanında savaşa girelim ve kazanalım. Hı hı. Fakat işte çok az bir kesim var ki işlerinde Mustafa Kemal'i görüyoruz biz. Onlar diyorlar bu bizim savaşımız değil. Savaş dışı kalalım ve başlattığımız reform hareketlerine, devleti kurtarma çabalarına devam edelim diyorlar. Fakat tabii onların tabiri caizse esamesi okunmayacak. Onların dediği olmayacak. Ve bu arada savaşa gireceğiz ama biliyorsunuz yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Osmanlı Devleti ilk ittifak girişimini İngiltere yapıyor. İngiltere'den olumsuz yanıt alıyor. Fransa'ya yapıyor. Fransa istemiyor kendi yanında. Hmm. Ve arkasından işte biraz sonra çaresiz yaşanan bir takım siyasi olaylar Osmanlı Devleti'ni Almanya'nın tarafına itecek. Hı hı. Bu arada bizim üç tarafımız denizlerle çevrili ama bizim elimizde o denizlere çıkarabilecek yarın bir gün savaşa girdiğimiz takdirde savaş gemimiz yok. İki savaş gemisi hikayesi vardır biliyorsunuz.
Yavuz ve Midilli.
Ve onlardan önce bir satın alma girişimimiz var ve İngiltere söz veriyor. Param varsa diyor. Hasta adam diyor, Osmanlı diyor, ben sana diyor iki gemi satmaya hazırım diyor. Ve isimleri hazır. Sultan Osman ve Reşadiye. Reşad'ın ismini veriyor. Reşadiye isimli iki gemi satın alacağız İngiltere'den. Ve parasını %80'ini de ödedik. Ki onun da uzun bir hikayesi var. Şu anda belki süremiz yetmeyecek ama bir hummalı bir şey var. Bir seferberlik ilanı var. Özellikle Enver Paşa'nın organize ettiği. Ve gerçekten Anadolu insanı elinde nesi var nesi yok. Aynı o 1921'deki tekalifi milli emirleri gibi. Hı hı. Öyle bir yardım kampanyası düzenlenecek. Ve iki geminin işte satın alabilecek bir kıymetli parayı, nakdi ve aynı yardımı hı hı. toplayacağız. Fakat İngiltere iki gemimizi ne yapacak? İşte savaş artık başladı. Savaş başladı şeklinde yani koşullar buna el vermiyor şeklinde iki gemimizi vermeyecek bize. Diyeceğiz o zaman paramızı ver biz de başımızın çaresine bakalım. Paramıza vermeyecekler çünkü korkunç bir 1854'ten ta ki 1914'e kadar yüksek miktarlarda yüksek faizlerle borç para aldık. Ve gemi gitti ona mı yanarsınız? Parayı alamadık ona mı yanarsınız? İşte böyle kara kara düşünürken işte Ağustos 1914 tarihinde işte ikinci gemi hadisesi yaşanacak. Özellikle bu arada bu gemi hadisesinden önce 2 Ağustos 1914 tarihinde işte Enver Paşa'nın gizli olarak Almanya'ya gittiğini ve Alman hükümetiyle gizli bir ittifak antlaşması imzaladığını görüyoruz. Ki bu gizli ittifak antlaşmasıyla artık Osmanlı Devleti'nin tarafını netleştirdi, kesinleştirdi. Almanların yanında savaşa gireceğiz. Ve seferberliğimizi ilan ediyoruz bu esnada. İşte bu 10 Ağustos 1914 tarihlerinde iki Alman savaş gemisinin Akdeniz'de zor durumda kaldığını bize belgeler gösteriyor. Ve diğer İngiliz, Fransız savaş gemileri peşine takılmış, batırmak için uğraşıyor. Ve rotayı işte Çanakkale'ye çevirecek Alman savaş gemileri, Goben ve Breslau. Ve işte biraz sonra Erkan-ı Harbi Umumi Reis'ti ki Genelkurmay Başkanlığı, işte Çanakkale Boğazı'nı açacaklar ve iki Alman savaş gemisini içeri alacağız. Ki yaklaşık 3,5 saat sonra diyor yine resmi belgeler, diğer savaş gemileri Çanakkale önlerine geldi diyor. Ve artık pazarlıklar başlayacak İngilizler. İki geminin kendilerine teslim edilmesini isteyecekler. Biz de diyeceğiz ki hayır. Yani biz o gemileri biz satın aldık. Yani biz parasını sonra ödeyeceğiz. Çünkü senden öyle bir daha önce bir girişimimiz vardı. Sen o gemileri bize vermediğin gibi paramızı da dahi ödeyemedin. Biz de aynı pazarlığı Almanlardan yaptık. Dostumuz Almanlar yaptık. Biz o gemi benim. Yani bir de ben henüz daha savaşa girmedim. Tarafsız bir ülkeyim ama tarafsız bir ülkenin sen işte gemisine saldırdın şeklinde böyle bir karşılık verecek Osmanlı. Hı. Ve İngilizler, Fransız donanması Çanakkale önlerini terk edecekler. Tabii biraz sonra artık çünkü Almanlar zor durumda bu dönemde. Savaş iyice şiddetleniyor ve Almanlar bizim bir an önce savaşa girmemizi istiyor. Çünkü Osmanlı savaşa girerse cepheler Almanlar açılacak. yeni cepheler açılacak. Evet. Ve Almanlar rahatlayacak, nefes alacaklar. Ve işte 29 Ekim'de özellikle bu iki geminin ismi Yavuz ve Midilli olacak ve işte 29 Ekim 1914 tarihinde özellikle işte Yavuz Midilli İstanbul Boğazı'na çıkıp Karadeniz'e açılacak ve Rus limanlarını bombalayacak. İşte arkasından bu bombalamanın arkasından 1 Kasım 1914 tarihinde önce Rusya, hemen arkasından İngiltere, Fransa, Osmanlı'ya resmen savaş ilan edecek. Yani ve Osmanlı'da bu üç devlete karşı 11 Kasım 1914 tarihinde savaş ilan ediyor. Yani resmi belgeler bize Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na giriş tarihi olarak 11 Kasım 1914 tarihini işaret ediyor. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Çanakkale ile ilgili böyle bir gözden kaçıyor diye düşünüyorum. Asıl Çanakkale Deniz Savaşları tabii ki 19 Şubat 1915'te başlayacak. Daha var buna. Fakat asıl pek çok kaynak der ki Çanakkale Deniz Savaşları aslında 3 Kasım 1914'te başladı der. Niye? Çünkü Rusya'nın savaş ilan etmesiyle birlikte İngiltere Osmanlı'yı cezalandırmak amacıyla önce Akabe'yi bombalıyor İngiliz donanması. Arkasından İzmir Limanı'na geliyor İngiliz savaş gemileri. İzmir Limanı'nı bombalıyor. Arkasından da yine o İngiliz savaş gemileri Çanakkale önlerine geliyor. Ve Çanakkale'deki Türk tabyalarını bombalıyor. İşte bu bombalama sırasında 3 Kasım 1914 tarihinde bu bombalama sırasında 88 şehidimiz var. Hmm. Yani böyle bir aslında bir deniz savaşı başlıyor.
Evet.
Ve İngilizler geri çekilecekler. Peki savaşa girdik ve herkesin sabırsızlıkla beklediği, özellikle Almanların sabırsızlıkla beklediği tarih 14 Kasım 1914. Özellikle devletin başında bulunan padişah 5. Mehmet Reşat aynı zamanda halife. Halife-i Ruh-i Zemin ne yapacak? Cihat ilan edecek. Cihat-ı Ekber ilan edecek. Ve bu cihatla ne yapacak halife? Tüm İslam ülkesini Osmanlı bayrağı altına davet edecek. Çünkü Osmanlı savaşa girdi. Ve hemen arkasından da yine belki de en büyük hata işte bir ay sonra yine Almanların isteği doğrultusunda biraz da iddiaçıların bir takım beklentileri, kendi savundukları düşünceler çerçevesinde işte Aralık ayında ilk cepheyi açacak Osmanlı. O cephe Doğu cephesi. O cephe hepimizin bildiği, bizi rahatsız eden, üzüntüye boğan Sarıkamış cephesi. Ve işte bu cephede 20 Aralık'ta başlayacak taarruz. İlk taarruzumuz 20 Aralık 1914'te başlayacak ve bu taarruz 10 gün içerisinde tam bir faciaya dönüşecek. Bu taarruz sonucunda 150 bin Mehmetçik var. Erzurum'da toplanma yeri ve başında başkomutan olarak Enver Paşa var. Enver Paşa'nın komut ettiği bu 150 bin Mehmetçik işte o kış ayları hesaba katılmadan, o soğuk, dondurucu soğuk hesaba katılmadan işte yürüyüşe başlayacak. Nereye yürüyorlar? Allahu Ekber dağlarına. Ve yer yer tepelere çıktıkça yer yer 2 metre 3 metre kardan bahsediyor resmi belgeler ve özellikle geceleri dondurucu bir soğuktan bahsediyor yine resmi belgeler. İşte bu esnada aşağı yukarı 57 bin Mehmetçiğin donarak şehit olduğunu ve bir kısmı donanımlı olan askerlerimiz var. Sarıkamış'ı geçmeyi başaracaklar ama karşılarında tam donanımlı Rus askerleri var. Onların işte makineli tüfek atışları vesaire, onların taarruzu sonucunda yaklaşık işte 30 küsürde öyle kaybedeceğiz. Daha savaşın başında 90 bin şehit vereceğiz. Tam bu şoku daha üzerimize atlatamadan işte tarihler işte 1915'i gösterirken, 19 Şubat 1915'i gösterirken bu sefer işte İtilaf devletleri işte Çanakkale önlerine gelecek ve Çanakkale Deniz Savaşları resmen başlayacak. 19 Şubat 1915'te başlayan işte Deniz Savaşları işte bugün yani yaklaşık 104 yıl önce bugün 18 Mart'ta deniz savaşımız zaferle son erecek. Yani yenilmez zannedilen işte o güçlü armadalar, güçlü İngiliz, Fransız savaş gemileri büyük bir hezimete uğrayacak. Ve Çanakkale tabiri caizse emperyalist devletlere, İtilaf devletlerine mezar olacak. Yani Çanakkale'nin geçilmez olduğunu işte 18 Mart'ta dost düşman herkese bir anlamda göstermiş olacağız. Tabii savaşın içine baktığımız zaman tabii yaklaşık bir ay sürdüğünü ve başlangıçta İtilaf devletlerinin birkaç kez boğazı zorlamalarına rağmen, geçmek istemelerine rağmen fakat başarısız olduklarını göreceğiz. Tabii burada pek çok anekdotlar var. Yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır bu anekdotları. Örneğin bir şeyimiz var, bir işte Nusret adı verilen bir mayın gemimiz var. Yine aynı şekilde tabii bu topçu bataryalarımız var ki işte özellikle Mecidiye bataryasında Niğdeli Ali ve Balıkesir Havranlı Koca Seyit'in başarıları var ve işte bu başarılarla İşte bu zafer kendisini gösterecek. Tabii bu 18 Mart'a gelmeden önce şeye gitmek lazım. Bu 7-8 Mart tabi göz atmak lazım. 7 Mart'ta şöyle yine resmi belgeler bize söylüyor. İki uçağımız var. Bu özellikle Çanakkale Savaşları'nda kullandığımız yalnızca ve yalnızca iki tane uçağımız var. keşif uçağımız var. İşte o uçaklardan bir tanesinin adı Ertuğrul. Ertuğrul 7 Mart 1915 gecesi keşif uçuşuna geçiyor. Yani o özellikle o boğazı tırıyor. Hani mayın durumu. Ki bir plan yapılıyor. İşte o keşif uçuşundan sonra Ertuğrul'un temiz raporundan sonra 7'yi 8'e bağlayan gecesi işte yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey komutasındaki 360 tonluk mütevazi Türk mayın gemisi Nusret, ki resmi belgesi genelde Osmanlıca belgelerde Nusrat'tır. Boğaza mayın döktüğüne habersiz olan bu muhteşem donanmayı ne yapacak? Yoğun top ateşiyle işte düşman boğaza girecek ve yeterince büyük topları bulunmayan Osmanlı Devleti işte 6 saat yaklaşık 45 dakika süreyle düşmanın bu üstün kuvvetlerine karşı amansız bir direnme gösterecek.
Sayın Aysal, küçük bir virgül koyalım burada sohbetimize. Çünkü telefon hattımızın diğer ucunda Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Mustafa Doğan var. Nusret Mayın gemisinden bahsediyorduk. Biliyorsunuz, sevgili dinleyicilerimiz biliyorlardır. Şu anda Nusret Mayın gemimiz Tarsus'ta, evet. Çanakkale Parkı'nda ziyaretçileriyle buluşuyor, kavuşuyor. Sayın Doğan, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Kolay gelsin.
Çok
İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Size de kolaylıklar diliyoruz. Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nın tam da ortasında yer alıyor Nusret Mayın gemisi. Nasıl taşındı? Biraz o detayları da siz dinleyicilerimizle paylaşır mısınız lütfen?
Tabii. Şimdi Nusret Mayın gemisi 1914 yılında Türk donanmasına katılıyor. Daha sonra özellikle Çanakkale Deniz Savaşları'nın olduğu işte özellikle 7-8 Mart'ta en önemli vazifesini yerine getiriyor. Yüzbaşı Hakkı Bey komutasında 26 Mayın'ı düşman gemilerinin manevra alanı olan Karanlık Limanı'na paralel şekilde döşüyor. Yıllarca donanmamızda kaldıktan sonra 1955 yılında donanmamızdan terhis ediliyor. Ve 1962 yılında da özel sektöre satılıyor maalesef. Geminin ortasına 13 metre ilave ediliyor ve gemi uzatılıyor. Kaptan Nusret adıyla da kuru yük gemisi olarak çalıştırılmaya başlanıyor. 1989 yılında Kıbrıs'a yük götürmek üzereyken Mersin limanının çıkışında batıyor maalesef. 1999 yılına kadar da batık vaziyette kalan gemi daha sonra Kızılay'a bağışlanmıştır. Nusret'i tabii yüzdürmek için yapılan kampanyalarda bu aşamada sonuçsuz kalıyor. Tarihimizin en önemli simgelerinden birisi olan gemi maalesef kaderiyle baş başa bırakılmış ve jilet olmayı beklemeye başlamıştır. Belediyemiz tarafından 2001 yılında Nusret Mayın gemisi satın alınmış ve gemi 2002 yılında 3 parça halinde Mersin'den Tarsus'a getiriliyor. Tarsus'un Çardak mevkiinde Tarsuslar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Ve burada orijinaline sadık kalınarak restore ediliyor ve yine aynı yerde oluşturulan Çanakkale Parkı içerisinde yerini alıyor. Tabii bu parkın içerisinde Nusret Mayın gemisi, temsili şehitlik, Seyit Onbaşı heykeli, Yüzbaşı Hakkı Bey Müzesi ve birbirinden güzel kitabelerin yer aldığı bir parkımız. Tabii bunu da kurtuluş yıl dönümümüzde 27 Aralık 2003 tarihinde ziyarete açıldı ve günümüze kadar da yüz binlerce vatandaşımıza Çanakkale ruhunu Tarsus'ta yaşama fırsatı vermiştir. Biz de Tarsuslular olarak Nusret Mayın gemisinin kentimizde bulunmasının haklı gururunu yaşıyoruz tabii.
Evet Sayın Doğan, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de haklı bir gurur. Size tabii. Ve tüm Tarsus Belediyesi'ne, bu konuya emeği geçen herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Çok teşekkür ediyorum efendim.
Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Doğan Beyefendi telefon hattımızın diğer ucundaydı. Şu anda Tarsus'ta Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nın tam da ortasında yer alan Nusret Mayın gemisinden bahsetti. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve değerli hocamızla, doçent doktor Necdet Aysal hocamızla son dakikalarımıza doğru Çanakkale Zaferi'nin değerlendirmeye devam ediyoruz.
İzniniz olursa hemen kısaca bir Nusret'le devam etmek istiyorum ben. Tabii Nusret'in komutanı Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Kaptan ve bu önemli görevden önce, çok ilginçtir, 2 gün önce bir kalp krizi geçiriyor. Ve özellikle bu tarihi görevi ama kabul edecek. Niye kabul ediyor? Çünkü Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'nın bir görevlendirmesi var. Ricası var. Yani rahatsız olmasına rağmen bu tarihi görevi kabul edecek. Ve tabii aynı zamanda Hakkı Bey, Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey'in komutasındaki Nusret Mayın gemisi, işte Müstahkem Mevki Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey ile birlikte işte 7-8 Mart gece yarısından sonra sisli bir havada Çanakkale'den ayrılacaklar. Bütün ışıklarını söndürerek ve Nazmi Bey'in kılavuzluğunda işte Koya ulaşmaya başaracaklar özellikle. Ve fakat bu arada tabii nerede bu koy? Kepezburnu güneyindeki Karanlık Koy. Karanlık Koy ve 4,5 metre altına mayınları yerleştirecekler ve elimizde de 26 tane mayın kaldı. Ve başarılı bir şekilde tabii işi hallettiler. Geri dönüş yolunda işte düşman projeksiyonlarla boğazı, koyu aydınlatıyor. Acaba görülür müyüz düşüncesi var. Bir heyecan var ve işte o heyecana daha fazla kalbi dayanamayacak. Tophaneli Hakkı Kaptan'ın ve orada Hakk'ın rahmetine kavuşacak. Yani böyle bir şey var. Şehit vereceğiz. Arkasından işte hemen konuya devam edecek olursak işte 18 Mart'ta işte son bir hamle yapacak İtilaf Devletleri Donanması. 3 hat üzerinden büyük zırhlarla ve tabii o mayınlardan habersiz. Aynı zamanda kıyının her iki yanında bulunan topçu bataryalarımızın isabetli atışları ki işte demin söylediğiniz Havranlı Koca Seyit'in özellikle 215 kilogram ağırlığındaki mermiyi işte arkadaşının yardımıyla sırtlayıp namluya sürmesi ve İngilizlerin belki de en ünlü savaş gemilerinden Ocean'ı batırması artık zaferi bize getirecek.
Evet.
Tabii burada zaferle ilgili olarak tabii deniz zaferi bitti ama bir de kara savaşları var tabii ki. Ve kara savaşları tabii ki 25 Nisan 1915 tarihinde başlayacak ki 9 Ocak 1916'ya kadar Çanakkale kara savaşları devam edecek. Orada da anlatılacak saatlerce anekdotlar var. Yani ve bu savaşta işte örneğin bir bomba sırtı olayı var. İşte Mustafa Kemal'in bizzat ağzından biz bunu görüyoruz. Diyor ki işte birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına şehit düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlık ve tevekkülle biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler ise kelime-i şehadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar. Sıcak cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngü ile çarpışıyor, ölüyü öldürüyor. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur diyor. Özellikle Mustafa Kemal Paşa'mız. Tabii bu zaferin hemen arkasından işte önce bu dönemde biliyorsunuz yarbay, arkasından işte albay olacak. Yani miralar rütbesiyle ödüllendirilecek ve arkasından da 1916'da biz general olduğunu göreceğiz. Paşa rütbesiyle ödüllendirildiğini göreceğiz. Bu savaşta genel bir zayiat durumuna baktığımız zaman 213 şehidimiz var. 213 kaybımız var. Ama bunun 57 bini şehit, kayıp işte askeri literatürde kayıp olarak geçer. Karşı tarafta ise 284 kayıp var. Yani iki tarafın kayıp sayısını masaya yatırdığımız zaman 500 küsür gence Çanakkale mezar olacak. Evet. Artı yine 1934 yılında yine Mustafa Kemal insancılığını göstermesi açısından son derece önemli.
Evet, Sayın Büyükelçimizin de değerlendirdiği
evet.
Konuya sanıyorum.
Yani aslında Çanakkale savaşları olmaması gereken düşmanlığın dostluk örneği şeklinde değerlendirilir.
Evet, evet.
Ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te Anzak kutlamaları sebebiyle gönderdiği bir mesaj ülkeler arası dostluğu aslında pekiştirecek. İzniniz olsa ben kısaca onu
evet.
Ben bir dinleyicilerimize paylaşmak isterim.
Programı.
Bu yurdun toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır diyor.
Evet, yeniden okudunuz, yeniden tüylerimizi diken diken ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için. Bugün Çanakkale Zaferi'ni değerlendirdik sizlerle birlikte. Bu son seslendirdiğinizde Sayın Büyükelçimizin hala o Anzak atalarını andıkları evet. Ve o duygularla Türklere olan sevgilerini ilettikleri cümlelerdi. Tekrar teşekkür ediyoruz değerli
ben
hocam
teşekkür
katıldığınız
ediyorum.
İçin. Ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Şehitlerimize bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz. ve ruhları şad olsun diyoruz. Böylelikle programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın yine saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.